neyse adımız bile uygun
bir şey. Yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine dop dolu bir program hazırladık sizler için. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de davet ediyor ve bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımızla birlikte bugün güzel bir program hazırladık sizlere. Sizleri de bekliyoruz. 15.55'e dek Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Mehmet Ertürk bizlerle birlikte, serbest mali müşavir, araştırmacı, ressam ve aynı zamanda sporcu aslında. Pek çok meziyet bir arada. Sayın Ertürk, hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
Hoş bulduk efendim.
Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz.
Çok teşekkür ediyoruz. Milli mücadeleyi yürütmek için 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Ankara'ya geldi. Ve Dikmen sırtlarında onu Ankaralı Seymenler karşıladı. Bugün de sizinle hem o anları sanki tekrar dinleyicilerimize yaşatalım, hem de biraz Ankara'nın kısa tarihçesinden bahsedelim istedik. Çünkü bildiğimiz kadarıyla siz de doğma büyüme Ankaralısınız.
Evet, tabii yani kısa aralıklarla da kesintiye uğrasa 1954 doğumluyum, 66 yaşımdayım. Hayatımın %90'ı en azından Ankara'da geçti. Jenerasyon olarak tabii ki benden çok daha fazla Ankara'da yaşamış olan ağabeylerimiz, büyüklerimiz vardır ama ben de Ankara'nın büyük ölçüde değişime uğradığını gözleyebilenlerdenim. Burada bütün tahsil hayatım benim geçti. Kısaca kendimi tanıtmak
lütfen,
için söylüyorum.
Buyurun.
İlkokulu, sonra ortaokulu, liseyi ve üniversite hayatımı hep Ankara'da, spor hayatımın büyük bölümünü, meslek hayatımın neredeyse tamamını hep Ankara'da icra ettim. Şimdi Ankara'nın sürekli gündemde olan, pek çok yerde tanık olduğum, işte bir Bozkır kasabası görünümünde olan bir yer ve Anadolu medeniyetlerinin tabii bizim Ankara'ya sahip olmamızdan, Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde de Türk topraklarının içerisinde yer almasından önceki dönemler için diyorum. Hı hı. Anadolu medeniyetleri açısından, uygarlık açısından çok fazla önemi olmayan bir yer olup olmadığı tartışması sürekli yapılıyor. Kesinlikle bir bozkır kasabası falan da değil. İşte insanlığın hani böyle Afrika'dan hareket edip de yerleşik düzene geçmek için dünyaya dağıldığı, yani Ankara'nın bununla şunu söylemek istemiyorum, 5-6 bin yıllık bir tarihi var aslına bakarsanız. O da işte kazılardan falan da anlaşılıyor. Hititlerle başlıyor. Daha sonra Ankara'yı pek çok medeniyetler uğrak yeri gibi işte el değiştiriyor. Milattan önce 7. 8. yüzyılda, çünkü yapılan kazılardaki bulgular oraya kadar ancak uzanabiliyor. Frigler geliyor. Friglerle ilgili mitolojik anlatımlarda Ankara'nın asıl kurucusunun o meşhur bir Frig kralı vardı ya, her tuttuğu altın olan Midas. Hı hı. Mesela Altın Dağ semtinin filan Midas tarafından kurulduğu söyleniyor. Friglerin ilk yerleşim yerini şimdiki Hacı Bayram Camisi'nin olduğu tepe üzerine küçük bir kale yaparak Hacı Bayram Camisi ve etrafına yerleştikleri anlatılıyor. Friglerden sonra işte Persler, Sasaniler, Araplar derken Romalılar, Bizanslılar, bir dönem de Galyalılar. Galyalılar aslında Fransa'da yaşayan Keltler ve Anadolu'ya gelen Galyalıların bu koluna Galatlar adını alıyor. İşte Galatların geldiği söyleniyor. İsmini de tam olarak nereden aldığı belli değil. Bir rivayete göre Kral Midas'ın Galatların Mısırlıları denize dökmesinden sonra Ankara'ya hakim olmalarında beraberlerinde getirdikleri bir deniz çapasını bulduğunu ve deniz çapasının Yunanca şeyi de Enkira, işte Enkira ismini verdiği söyleniyor. Bazıları Engür, Farsça'da Engür üzüm demek, koruk demek. İşte Ankara'nın, bu eski Ankara'nın kale ve civarı olan eski Ankara'nın dışındaki tüm sırtların çok güzel bağlarla, üzüm bağlarıyla kaplı olmasından mütevellit, işte Farsça'da üzüm anlamına gelen Engür isminden kaynaklandığını söylüyorlar. Şey de diyenler var. İşte Orta Asya'dan gelen bizim atalarımızın, zannederim Baykal Gölü yakınlarında bir Yenisey Nehri. Hı hı. Yenisey Nehri ile birleşen bir de Angora Nehri var ve Angora Nehri'nin kıyısında da Angora adlı bir şehir var. İşte oralardan göç edip Angora'dan falan buraya gelenlerin de buraya
isim vermiş
olabileceklerini falan, evet, söylüyorlar. Yani Ankara öyle Bozkır kasabası falan değil. Uygarlığın çok gerilere gidersek önceki dönemlerinde, yani Taş devrine, Tunç devrine kadar dayanan bir geçmişi olan birçok uygarlığın gelip geçtiği, Romalılar döneminde 3 önemli eyaletten birisi Ankara. Romalıların 3 önemli eyaleti birisi Roma. Diğeri Hatay ve üçüncüsü de Ankara. Yani Romalıların askerlerini falan sürekli burada eğittikleri, lejyonerlerin hep sürekli Ankara Ovası'nda falan eğitim gördükleri falan, işte yani araştırmacıların bize aktardıkları, biz de okuduğumuz kadarını biliyoruz. Zaten mesela eski Ankara'yı anlatanlar böyle derelerle kaplı bir dereler cenneti, 3 tane büyük dere, birisi Hatipçayı, birisi İnce Su Deresi, birisi de Çubukçayı ve bu derelerin etrafındaki bataklıklardan ve yeşil alanlardan oluştuğunu ve böyle yürürken sürekli bulutlar halinde sineklerin işte kulaklarına, ağızlarına, burunlarına girdiğini, bozkırda böyle şeyler olmaz. Yani burası bir bozkır falan değil kesinlikle. Zaten atamız Kurtuluş Savaşı'nda tarihsel özelliklerinin artısında bir de coğrafi özelliklerinden mütevellit de burayı seçmiş. Yani Ankara'da mesela hava sirkülasyonu azdır. İşte efendim Hüseyin Gazi Dağı, Elma Dağı, işte Keçiören tarafındaki dağlık arazi falan nedeniyle Ankara biraz çukurda kalır. Hava sirkülasyonu pek yoktur. Zaten 70'li yıllardaki hava kirliliğinin nedeni falan da hep budur. Zaten vakit şey olsa, yani Ankara ile ilgili söyleşimiz, hep bu konulara teker teker girmek gerekir. Ankara'nın coğrafi özellikleri nedeniyle de daha korunaklı, daha muhkem eski tabirle bir yer olması nedeniyle de ayrıyeten Atatürk burayı seçmiş. Zannederim bununla ilgili hitabetinde önce Kayseri'ye gelmiş. 27 Aralık'ta Ankara'ya 1919'da gelmesinden önce 24'ünde falan Kayseri'deymiş. Yanlış hatırlamıyorsam sonra Kırşehir, Kırşehir'den de 27 Aralık'ta Ankara'ya intisap etmişler. Nihayet Ankara'da durdum diye başlayan bir söylemi var. Ve de bunun devamında ezbere bilmiyorum ama Ankara'nın işte tarihsel süreç içerisindeki pek çok hadiseden, pek çok yaşanmışlıktan mütevellit, memleketin sevk ve idare edilmesine en uygun olduğu yer kanaatine vardım tarzında Büyük Atatürk'ün cümleleri var tabii. Bir de başka şehirler Atatürk'ümüzü çağırmamışlar. Ankaralılar çağırmış. Yani bakın Atatürk diğer şehirlere hep kendisi gitmiş. Sivas'a gitmiş, işte Erzurum'a gitmiş, Amasya'ya gitmiş, oralarda kongreler yapmış. Fakat Ankara'ya kendisi gitmemiş, Ankaralılar davet çağırmış. Etmiş, davet etmişler. Ve o daveti o kadar güzel yapmışlar ki işte 27 Aralık yaklaşık 30-40 bin insan çevre ilçelerden, işte Keskin'den, Kırıkkale'den, Çubuk'tan, Ankara'nın çevresinde neresi varsa akın akın gelmişler. İşte en güzel esbaplarını giymişler, işte böyle halaylar, karşılamalar, davullar, zurnalar. Son derece güzel bir karşılama olmuş. 3000 atlı bir sürü seymen.
Ve tabii ki seymenler. Tabii
seymenler müthiş bir karşılama yapmışlar. O gün Ulucanlar'da, Ulucanlar semtinde olduğu söylenen, sürekli seymenlerin karargahı, şimdi adını hatırlayamıyorum, olan bir kahvede seymen düzülmesi tabir edilen bir olay olacağı zaman zaten önce o kahvehanede tuğ ve tüy dikerlermiş. Ondan sonra bu düzülme şeyi, merasimi başlarmış. O gün de yine öyle olmuş. O günün sabahında 27 Aralık 1919 cumartesi, bir cumartesi gününe denk geldiğini öyle hatırlıyorum. Önce gene o kıraathaneye gitmişler, tuğ dikmişler, tüy dikmişler.
Bu tabii seymenlik geleneğiyle alakalı.
Tabii seymenlik geleneğiyle alakalı. Sonrasında işte Dikmen sırtlarına doğru giden, eski adıyla Kızılca Yokuş olan yere, şimdiki meclis göbeğinden, genelkurmay göbeğinden başlayarak bütün Ankaralılar dizilmişler. Atatürk'ü çok büyük sevgi gösterileriyle, tezahüratlarla karşılamışlar ve çok duygulanmış atamız. Seymenlerle konuşma noktasında, niçin geldiniz demiş. buraya neden geldiniz demiş. Seymenler de sizi görmeye ve yolunuzda ölmeye geldik tarzında bir şey söylemiş. Atatürk'ümüz andınızda samimi misiniz demiş. Onlar da işte samimi olduklarını bağırarak, tezahüratlar yaparak ifade etmişler. Ve Atatürk de sağ olun yiğitler diyerek onların arasına karışmış. Hı hı. Ve bu, ondan sonra da buradan gitmemiş zaten. Zaten ilk karşılandığı noktadan itibaren dikkat edin, karşılama yerinin hemen olduğu yere işte daha sonraki yıllarda Büyük Millet Meclisi kurulmuş. Hı hı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay, işte İçişleri Bakanlığı. Hep Atatürk'ün ilk karşılandığı yer ve etrafına Şükrü Saracoğlu Mahallesi. Hı. Hep oralara kurulmuş. Dolayısıyla Atatürk bu kenti sevmiş gerçekten. İnsanına inanmış, güvenmiş. Tabii yani Atatürk'ün burayı seçmekle ilgili düşüncelerinde tek kriterin coğrafi konum olduğunu düşünme evveliyatında da yani İstanbul'da filan yitirilen o samimiyetin Ankara'da olduğunu, Ankara'nın işte ta 1402 Ankara Savaşı'ndan bu yana Osmanlı döneminde de sürekli böyle işte ne bileyim bütün savaşlarda her zaman kendisine başvurulan, her zaman için böyle zor durumlarda imdada yetişen bir kent olduğu düşüncesi zaten Atatürk'ün kafasında varmış yani. Bu hazırlıkla gelmiş. Yoksa kimse Ankara'nın başka işte Kayseri varken, Konya varken, dümdüz bir Konya varken düşünmüyormuş ama iyi de olmuş. İşte bugün sizinle bu söyleşiyi başkent Ankara'mızda ne güzel yapıyoruz. Ama ben hep bu tip söyleşilerde işte bir bozkır kasabası Ankara görüşüne katılmadığımı sitayişle ifade eden birisiyim. Ya Ankara bir kere öyle bozkır falan değil, çok verimli ovalardan mesela İstanbul'a doğru uzanan bir Mürtet Ovası var. İşte Çubuk Ovası var. Bir tek böyle bozkır görünümünde olan yer işte bu Sivrihisar'a falan doğru olan yerler azıcık bozkır görünümündeymiş. Onun dışında Ankara fevkalade mümbit. Her tarafı bağlar.
Ve mesire yerleri
mesire yerleri harika yerler. Mesela eski Ankara neresiymiş? Kale. Kaleden biraz daha aşağı inin. Numune Hastanesi, İbn Sina, Hacettepe, Hamamönü
aslında falan. Altında.
Tabii. Eski Ankara orasıymış. Onun dışındaki hemen hemen her yer fevkalade güzel mesire yerleri. Bağlık, Bahçelik. Mesela Etlik Ayvalı, Ayvası meşhurmuş. Dikmen tarafında Vişlenikler, Kavaklıdere'de Vişlenikler, Çitlenmikler. Son derece güzel üzüm bağ. Bakın Ankara semtlerinin bazılarında bağları ekleri
evet,
vardır.
Evet,
işte.
Seyran bağları.
Seyran, Çinçin bağları, Solfasol bağları, Dikmen bağları, Mamak Üreyil bağları. Hep böyle bağları hep bağlık ve bahçelikmiş. Ben Küçük Esat'la Tunalı Hilmi Caddesi'nin kesiştiği bir dört yol vardır. Tunalı.
Evet.
Oradan biraz daha Esat tarafına gidin. İşte Nene Hatun'un başları diyelim. Nene Hatun'un o başlarından sonra tüm yukarısının bağlık bahçelik olduğunu kendi yaşamında bilen biriyim. Oralara böyle çocukken böyle işte hep ağaçlıktı. Tabiri caizse meyve hırsızlığına falan giderdik. Yani oralardaki bağlara, bahçelere giderdik. Ankara o kadar güzeldi. Dereler tertemiz akardı. Ben Cebeci'de oturdum. Hep Cebeci'de büyüdüm. Mesela Hatip Çayı inanılmaz güzel bir mesire yeriydi. Eskiden çok güzel bir mesire yeri olduğunu, işte annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin bizi 1 Mayıs'larda, 1 Mayıs eskiden işçi bayramı falan değildi, bahar bayramıydı.
Mevruz, evet.
Ve ondan sonra da şey, hıdrellezler olurdu gene Mayıs ayı içerisinde. Herkes Hatip Çayı'nın kenarına giderdi. O zamanlar mangal muhabbeti falan da yoktu, işte evlerde güzel dolmalar yapılır, işte ne bileyim
tam
pilavlar
piknik,
falan yapılır, tam piknik yapılırdı ve pikniğe gitmenin bile bir kıyafet adabı vardı. Evet, takım elbiseyle gitmezdik ama şimdikiler gibi de gitmezdik. Daha bir düsturlu giderdik. Hatip Çayı'na cesareti olanlar, debisi ve rejimi çok da zayıf değildi. Yani bir insanı götürebilecek kabiliyette bir su akardı. Ama böyle iyi yüzme bilenler falan gayet güzel girer yüzerlerdi. Tertemiz bu suydu. Ben eski hanımefendilerin, eski yerleşik düzende yaşayan pek çok bayanın Hatip Çayı, işte Bent Deresi'nden Hatip Çayı daha sonra uzayarak Bent Deresi'ne gelir. Bildiğim kadarıyla şimdi Akköprü'de Ankara'nın üç deresi birleşir.
Ve orada çok güzel gelen, gerçekten Akköprü
evet,
var.
Evet, hala. Akköprü var evet, evet orada. O tarihi bir köprüdür, tarihi bir köprü, biliyorsunuz. ondan sonra da Tek Çay olarak devam eder. Bu üç derenin üçü de işte ne bileyim şu anda önümüzde bulunan şu su gibi, akvaryum suyu gibi
tertemiz,
beyaz, tertemiz, berrak. Annem şöyle anlatır. Demin onu söylüyordum. Başka bir yere sıçradım. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bayanların çamaşırlarını bu derelerin kenarlarına götürüp, gerçekten öyle, tokaç dediğimiz, eskiden böyle tahtadan tokaçlar vardı. Çamaşırları onunla döverlerdi, döve döve yıkarlardı. İşte o dere kenarlarında işte killerle bilmem tokaçlarla falan, çamaşır, Hatip Çayı'nın kıyısında falan annemlerin çok çamaşır yıkadığını falan hatırlıyorum. Annem de bana bir benim annem hayatta, babam rahmetli oldu, bir hatırasını naklederken şey demişti. Şu anda anneme sorsam, işte artık 90'lı yaşlarına doğru geldiği için maşallah, belki çok iyi hatırlayamaz. Orada Bent Deresi kenarında babanla nişanlıydım der annem. Bent Deresi kenarında işte böyle tokaçlarla falan çamaşır yıkarken parmağındaki söz yüzüğü suya düştü. Fakat su o kadar temiz ve berraktı ki
aldım,
görünüyordu. Ben alamadım da işte bizim mahallenin delikanlılarından birisi suya girdi, dibe daldı, yüzüğü çıkardı, getirdi, bana verdiler. Yani ben suyun temizliğini anlatma anlamında söylüyorum bunu. Zaten savaş dönemlerinde de eğer Ankara kuşatılırsa bir şekilde, kaleden Hatip Çayı'na inip de gizlice kuşatma altında bir Ankara düşünün. Oradan akan o temiz dereden su alıp da yukarıya su çıkarabilmek için gizli gizli yolların olduğu söylenir. Kaleden aşağıdaki Hatip Çayı'na iner. Sonuç olarak söylemek istediğim, tabii çok önemli bir gün.
Evet.
Büyük Atatürk'ün buraya intisap edişinden sonra. Tabii tekrar tekrar bu konudaki mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bugün yaşayan birisi olarak iyi ki de Atatürk burayı seçmiş. Ben Ankara'yı Atatürk'ün bu seçimine fazlasıyla layık, fevkalade layık bir kent olarak hep gördüm. İstanbulluların hani bir lafı vardır işte, Ankara'nın nesi meşhur, İstanbul'a dönüşü, bu tersine döndü. Benim için en azından öyle. Benim için işte İstanbul'un nesi meşhur derlerse Ankara'ya dönüşü falan diyorum. O kadar seviyorum bu kenti. Buradan ayrılmayı hiç düşünmedim. Hep burada yaşadım. Burada da kalacağım.
Biz de yayınlarımızı Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak Ankara'dan, başkentten yapmaya devam ediyoruz. Tüm dünyaya ulaşıyoruz. Türkiye'nin kalbinden ulaşıyoruz.
Tabii.
Siz de bugün geldiniz. Bizi o eski Ankara'ya götürdünüz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok mutlu oldum. Tabii bu böyle bu kadar kısa bir sürede anlatılacak şeyler evet, değil ama başka programlarda da inşallah Ankara'yla ilgili başka katılımcıların da olduğu, yani insanların Ankara ile ilgili hatıralarını falan da anlatabilecekleri bir ortam olursa sevinirim. Çünkü o kadar çok hatıram var
evet,
ki anlatmakla bitmez.
Bu arada sevgili dinleyiciler, kapatmadan hemen şunu da söyleyeyim. Sayın Ertürk'ün Ankara ve kaleyi anlatan çok güzel resimleri de var.
Tabii ki.
O resimleri de ressam olarak zaten ismi hobi, ifade etmişim. Hobi olarak evet, devam evet, ettiriyor ama evet, gerçekten çok güzel resimler. Emeklerinize sağlık bu anlamda.
Çok teşekkür ederim.
Ankara'yı ne kadar sevdiğiniz resimlerden de görülüyor.
Çok teşekkür ediyorum size. Davetiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Bu vesileyle de atamızı da bir kere daha anmış olduk. Hakikaten çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum.
Biz de öyle efendim.
Size bir şeyler anlatırken hep oralarda gezdim, dolaştım. Şöyle
gezdirdiniz.
Estağfurullah.
Yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, serbest mali müşavir, araştırmacı, ressam Mehmet Ertürk bizlerle birlikteydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anıyoruz, sevgiyle ve mutlulukla anıyoruz. Ve Ankara'yı da iyi ki başkent yapmış diye bir kez daha ona olan şükranlarımızı iletiyoruz. Başkentten inşallah yine Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan bu yayınları sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Değerli konuğumuza da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
kuşun kanadına üfledik selamımızı, gönderdik uzak diyarlara. Şarkılarımız hasretin kalp çarpıntısı. Dağlar, yollar, denizler açtı sesler, sesimiz. Dostluğunuz, yol arkadaşlığınız, tek isteğimiz. Biz burada ama bir nefes kadar yakınız. Sesimize ses verin, çoğalalım, çiçekler açsın yüreklerimizde. Çünkü sıcacık bir dost sesidir hayatın sesleri.
Sen ellerimde, sen gözlerimde, ıssız geçen her gecemde. Her şeyinle yanımdasın. En zor bu, gerçekten sevdiğimi söylemeden ayrıldım yine senden. Ayrıldım yine senden. Yoksun sen aslında, yalnızım bu kumsalda. Neler neler yapıyorsun bensizken Ankara. Gözlerimde ıssız geçen her gecemde. Her şeyinle yanımdasın. En zor bu, gerçekten sevdiğimi söylemeden ayrıldım yine senden. Ayrıldım yine senden. Yoksun sen aslında, yalnızım bu kumsalda. Neler neler yapıyorsun bensizken Ankara'da. Bensizken Ankara'da. Yoksun sen aslında, yalnız.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Yaşayan Türküler.
Sefil baykuş, ne yatarsın bu yerde? Hafız Hıfzı hem öksüz hem de yetimdir. Anası babası Hıfzı daha küçükken bu alemden göçüp gitmişler. Kimsesiz kalan Hıfzı'yı amcası yanına alır. Ona babalık yapar. Zaten amca baba yarısıdır demezler mi? Hıfzı da kimsesiz kalınca amcasının yanına, yuvasına sığınır. Hıfzı biraz büyüyünce onu bir hocanın yanına vermeyi düşünür amcası ve yengesi. Hıfzı hocanın yanında ders görmeye başlar. Hocası onu çok sever. Çünkü o hem çok zeki, çok saygılı, görgülü hem de çok yetenekli bir çocuktur. Hocası da bu durumu çok geçmeden fark eder. Hıfzı'nın asıl adı Recep'tir. Ona Hafız Hıfzı adını işte bu çok sevdiği hocası verir. Köylüler de bu adı ona daha uygun bulup Hıfzı diye, hatta Hafız Hıfzı diye hitap ederler. Ay geçer, yıl geçer, Hıfzı okumaya, öğrenmeye devam eder. Amcasının, teyzesinin çocuklarıyla birlikte oynayarak yılları geçirir. Yanında kaldığı amcasının bir kızı vardır ki işte o Hıfzı'nın yüreğine sevda ateşini ta çocuk yaşlarda düşürür. Daha küçükken birbirlerine gönül veren bu oğlanla kız zamanla büyüyüp serpilirler. Çocukların birbirlerine ilgilerinin olduğunu amcası ve yengesi de öğrenir. Amcası bu duruma pek aldırmaz. Belki de çocukları evlendirirsek çok iyi olur diye düşünür. Fakat yengesi, ''Aman kapımızda büyüyen bir sefile mi gül gibi kızımı vereceğim? İki cihan bir araya gelse ben kızımı o sefile vermem. Kimi yok, kimsesi yok. Kapımızda büyümüş. Şimdi de kızımı istiyor. Meğer koynumuzda yılan beslemişiz gibi sözlerle eşini etkilemeye çalışır. Nasıl edip bu oğlanı buralardan uzaklaştırırım diye planlar kurmaya çalışır. Boşa koyar dolmaz, doluya koyar almaz. O yıllarda da ulaşım çok zor. En yakın şehre çalışmaya giden birisi neredeyse bir yıl sonra dönüyor. Kars bu, dağlık, karlık bir memleket. Hele bir kış bastırdı mı, aylarca köyden şehre, şehirden köye gidip gelen olmazmış. Yengesinin aklına Hıfzı'yı hem biraz çalışsın hem de postaya gitsin diye Kağızman'dan Kars'a göndermek gelir. Hıfzı Kars'a giderse dönene kadar ben kızımı başka biriyle baş göz ederim diye düşünür. Gayesi Hıfzı'yı başından savmaktır. Oğlanı gurbete gönderelim şimdilik. Sonra da ardı sıra bir haber göndeririz. O da geri dönmez diye hayaller. Hıfzı'yı yola vururlar. Mevsim kış başlangıcıdır. Hıfzı geçidi aşar ama tipiye tutulur. Zorluklar içinde tipiden kurtulup Kars'a ulaşır. Uzun bir süre şehirde hasta yatar. O uzaklara gittikten sonra köyde de birileri yatağa düşer. O da amcasının kızıdır. Kız Meğer Hıfsı'nın gidişiyle kavuşamamanın ızdırabı içinde ince hastalığa tutulmuştur. Kızcağız bu hastalıktan kurtulamaz ve ölür. Bu arada baharın ilk ayları gelmiş, karlar erimiş, Hıfsı da Kars'tan dönmektedir. Köye giderken mezarlıkta bir kalabalık görür. Kalabalığa yaklaşır ve kimin öldüğünü sorar. Gözleri yaşlı insanlar, amcanın kızı öldü derler. İşte o an Hıfsı'nın dizlerinin bağı çözülür. Yığılır yere, bir an sessiz, sakin dalar gider. Hiç ses duyulmaz ama gözlerinden boncuk boncuk yaşlar süzülür. Yüreği daha fazla dayanamaz. Alır sazını eline, haykırırcasına, yalvarırcasına bir divane gibi hem ağlar, hem çalar, hem söyler. Öyle acı, öyle içli, öyle yanık söyler ki, bu sesi duyup da ağlamayan, sızlamayan, yaka yırtıp yaş dökmeyen kalmaz köyde. Hıfsı'nın yürekleri parçalayan yalvarış türküsü yankılanır Kazma'nın dağlarında, yaylalarında. Hatta öyle anlatılır ki bu acı feryadı duyan kuzular, kurtlar, kuşlar bile kendi dillerince ağlayıp yaş dökmüşler. Sefil baykuş, ne yatarsın bu yerde? Yok mudur vatanın, illerin hani? Küskün müsün, selamımı almazsın? Şeyda bülbül gibi dillerin hani? Aç kapıyı, emmim kızı gireyim. Hasta mısın, hal hatır sorayım. Susuz değil misin, bir su vereyim. Ağzında kurumuş dillerin hani? Ecel tuzağını açmaz mısın? Açıp da içinden kaçmaz mısın? Azad eyleseler uçamaz mısın? Kırık mı kanadın kolların hani? Aç mısın? Yok mudur ekmeğin aşın? Odan ne karanlık, yok mu ataşın? Hanidir güveyin, hani yoldaşın? Hani kapın bacan, yolların hani? Kara yerde mor menekşe biter mi? Yaz baharda ishak kuşu öter mi? Bahçede alışan çölde öter mi? Uyan garip bülbül, güllerin hani? Alışmış kaşların var mı karası? Alaydı gözlerinin binası. Kocaldı mı 15 yaşın sunası? Yok mudur takatin, halların hani? Körpe maraldın dağlarımızda, dolandırdın solu sağlarımızda, taze fidandın bağlarımızda, felek mi budadı dalların hani? Her gelip geçtikçe selam vereyim, nişangah taşına yüzler süreyim, kaldır nikabını, yüzünü göreyim. Ne çok sarmışsın alların hani?
Sefil baykuş ne gezersin bu yerde? Sefil baykuş ne gezersin bu yerde? Yok mudur vatanın illerin hani? Küskün müsün selam? Küskün müsün selamımı almazsın? Şeyda bülbül gibi. gibi dillerin hali, dillerin hali. Küskün müsün selam, küskün müsün selamımı almasın. Şeyda bülbül gibi dillerin hali, dillerin hali. Ecel tuzağını aşamaz mısın? Ecel tuzağını aşamaz mısın? Açıp da içinden kaçamaz mısın? Azad eyle selam, azad eyle selam. Uçamaz mısın? Kırık mı kanadın, kolların hali, kolların hali. Azad eyle selam, azad eyle selam. Uçamaz mısın? Kırık mı kanadın, kolların hani, kolların hani.
Yaşayan Türküler. Sevgili dinleyicilerimiz, böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte Hayatın Sesleri'nde görüşmeyi diliyoruz. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Sabah sabah esen seher yeli mi? Benim gönlüm divane mi, deli mi? Aman aman. Hışkırık tuttu beni, tuttu da vuruttu
beni. Seni gidi zalimin kızı, gitti de unuttu beni. Hıçkırık tuttu beni, tuttu da vuruttu beni. Seni gidi zalimin kızı, gitti de unuttu beni. Köşelerden melül melül bakarım, yoksa bugün ayrılığın günü mü? Aman aman. Hışkırık tuttu beni, tuttu da kuruttu beni. Seni gidi zalimin kızı, gitti de unuttu beni. Hışkırık tuttu beni, tuttu da vuruttu beni. Seni gidi zalimin kızı, gitti de unuttu beni.
Hayatın sesleri.